Ayrım 15.
Sayfa 171. Kalktı, oturdu. Kendi kendine konuştu ya da belki düşündü yalnız. Ölene kadar kalacak benimle bu anılar. Yalnız ben değil, sağ salim çıkan herkes hatırlayacak. Hayatımız baştan sona paralandı, berbat oldu. Kahrolsunlar, kahrolsunlar. Ölüm bile günahlarını temizleyemez. Sonra Luşa'yı, savaşta ölen işçi arkadaşının 12 yaşındaki kızını hatırladı. Bir akşam bir caddede yürüyordu. Orada bir sıraya ilişmiş oturuyordu kız. Sıska, hastalıklı bir çocuk. Zayıf bacaklarını dimdik ileri uzatmış, cigara içiyordu. Yüzü solgundu, gözleri yorgun. Köşeleri acı acı kıvrılan boyalı dudakları vaktinden önce olgunlaşmıştı. "Amca, tanımadın mı beni?" diye sormuştu meslekten bir gülümseyişle. Ayağa kalkmıştı. Sonra çocuk gibi ağlamaya başlamıştı. Önüne eğdiği başını Bunçuk'un dirseğine dayamış kalmıştı orada. Bunçuk şimdi dişlerini sıkmış inliyordu. İçini dolduran zehir gibi nefret onu boğacak gibiydi. Göğsünü ovuşturdu, durdu. Sıcak cüruf gibi kaynıyordu nefreti göğsünde. Soluk almasına engel oluyor, yüreğini acıtıyordu. Sabaha yakın uyuyakaldı. Şafak sökerken sapsarı, her zamankinden daha nekes bir yüzle demir yolu işçileri komitesine gitti. Narva'dan treni hareket ettirmemeye ikna etti onları. Sonra garnizon komitesinin yerini aradı. Saat 8'de trene döndü. Görevinin başarıya ulaşma şansı artmıştı. Seviniyordu. Deponun paslı damından süzülen güneş bir kadının tatlı, titrek sesi birden içini sevinçle doldurdu. Gece geç vakit kısa fakat dolgun bir sağanak boşanmıştı. Rayların arasında kumlu toprak parçaları ıslaktı. Orada burada yol yol akan suların izi vardı. Toprak rutubet kokuyordu. Çiçek bozuğu gibi yağmur damlalarından izler kalmıştı üstünde. Vagonların yanından dönüp giderken kaputlu, çizmeleri çamura batmış bir subay üzerine doğru geldi. Yüzbaşı Kalmikov'u hemen tanıdı Bunçuk. Adımlarını ağırlaştırdı. Yanına gelince Kalmikov durdu. Çekik, kara gözleri soğuk soğuk parıldadı. "Vay sancaktar Bunçuk, daha ortalarda mısın sen? Kusuruma bakma, sana elimi uzatmayacağım." Dudaklarını sımsıkı kapattı, ellerini ceplerine daldırdı. "Çok çabuk konuştun," dedi Bunçuk alaycı. "Benim sana elimi uzatmaya niyetim yoktu ki. Ne yapıyorsun burada? Kaçtın, sığa geldin herhalde. Ya da Petersburg'dan mı geldin, dostumuz Kerenski'den mi geldin yoksa ha? Ne oluyor, sorguya mı çekiliyoruz? Bir zamanlar silah arkadaşımız olan bir asker kaçağının kaderi hakkında haklı tecessüs o kadar." Bunçuk omuzlarını silkti. "Bana inanabilirsin, Kerenski'den gelmiyorum," dedi, gülümsedi. "Ne olursa olsun, ne de güzel birleştiniz, tehlikeyi görünce. Hem kimsin, nesin sen yahu? Apoletlerin yok, üstünde subay üniforması." Kalmikov azımsamayla yüksekten bakarak Bunçuk'un hafif öne eğik gövdesini süzdü. "Siyasi hamal, bildin mi iyi?" Cevap beklemeden topukları üstünde döndü, uzaklaştı. Dugin vagonda Bunçuk'u bekliyordu. "Nerede kaldın? Toplantı başladı bile." "Ne demek başladı?" "Başladı işte. Bölük kumandanımız Kalmikov Petersburg'taydı. Bu sabah gelir gelmez kazakları toplantıya çağırdı. Onlarla konuşmaya gitti şimdi." Bunçuk Kalmikov'un ne zaman Petersburg'a gönderildiğini öğrenmek için bir süre oyalandı orada. Dugin, Kalmikov'un bir aydır Petersburg'ta olduğunu söyledi. Dugin'le toplantıya giderken Bunçuk, "İhtilali düşman adamlardan biri. Kornilov tarafından sözde bombardıman konusunu incelemek için Petersburg'a yollanıyor. Sadık bir Kornilovçu olmalı," diye düşünüyordu. Deponun gerisinde kazak gömlekleri, kazak kaputları gri yeşil yoğun bir halkaydı. Çevresi subaylarla çevrili Kalmikov bir fıçının üstüne çıkmış bağırıyordu. "Muzaffer bir sonuca vardırılacak. Bize güveniyorlar. Bu güveni haklı çıkaracağız. Şimdi size General Kornilov'un bir telgrafını okuyacağım. Ceketinin cebinden gereksiz bir aceleyle buruşuk bir kağıt parçası çıkardı. Tren kumandanına bir şeyler fısıldadı. Bunçuk'la Dugin gelip kazakların arasına karıştılar. Aziz kazak dostlarım, Kalmikov heyecanla, gayretle okudu telgrafı. Rus devletinin hudutları sizin atalarınızın kemikleriyle döşenen yollardan genişleyip yayılmadı mı? Rusya'yı büyük yapan sizin yiğitliğiniz, şanlı başarılarınız, fedakarlığınız ve kahramanlığınız değil midir? Siz durgun Don'un hür evlatları, Kuba'nın köpüklü Terey'in yakışıklı cengaverleri. Uralların, Orenburg, Astragan, Semirçanski ve Sibirya bozkırları ve dağlarının ve uzak Transbaykal, Amur ve Usuri yörelerinin kartalları. Siz her zaman sancaklarınızın şerefini ve şanını korudunuz. Rus toprağı sizin babalarınızın ve dedelerinizin kahramanlık destanlarıyla doludur. Ana vatanın yardımına koşma zamanı geldi. Geçici hükümeti kararsızlıkla vakit geçirmekle, iktidara liyakatsizlikle, Almanların iç işlerimize karışmalarımıza göz yummakla suçluyorum. Kazan'da 1 milyon mermi ile 12 bin kadar makineli tüfeğin yok olmasıyla sonuçlanan patlama bunun bir örneğidir. Ayrıca hükümetin bazı üyelerine vatana ihanetle suçluyorum. Bunu ispat edebiliriz. Ağustos'un 3'ünde Kışlık Saray'da katıldığım bir kabine toplantısında Başbakan Kerenski ve Savinkov bana her hususta açık konuşmamamı, hükümet üyeleri arasında bazılarının sadakatinden şüphe edildiğini ihtar ettiler. Böyle bir hükümetin vatanı felakete sürüklemekte olduğu, böyle bir hükümete güven olamayacağı, zavallı Rusya'nın böyle bir hükümetle kurtuluş yoluna çıkamayacağı ortadadır. Bu sebeple geçici hükümet düşmanlarımızı hoşnut etmek için benim başkumandanlıktan çekilmemi isteyince, ben şeref ve vicdanı karşısında sorumlu bir kazak olarak bu teklifi reddetmek zorunda kaldım. Ana vatanı yüzüstü bırakmaktansa, şerefimi ayaklar altına almaktansa ölmeyi tercih ederim. Kazaklar Rus yurdunun beyleri. Gerekli gördüğüm zaman ana vatanı savunma yolunda benimle baş kaldırmaya söz verdiniz. O saat geldi çattı. Vatan ölümün eşiğinde duruyor. Geçici hükümetin emirlerine boyun eğmeyeceğiz. Bağımsız Rusya'nın kurtuluşu uğrunda memleketi satan hükümete ve onun sorumsuz akıl hocalarına karşı çıkıyoruz. Kazaklar milletinizin şanını, şerefini, eşsiz yiğitliğini bir daha gösterin. Böylelikle hem vatanı hem de ihtilalle kazandığımız hürriyeti kurtaracaksınız. Bana itaat edin. Emirlerimi yerine getirin. Peşimden gelin. Ağustos 28 1917. Başkumandan General Kornilov. Kalmikov kağıdı yuvarlarken haykırdı. Bolşeviklerle Kerenski'nin ajanları kuvvetlerimizin demir yolu boyunca ilerlemesine engel oluyorlar. Demir yoluyla gidemezsek atlarımızı atlayıp Petersburg'a yürümek için başkumandandan emir aldık. Bugün yola çıkıyoruz. Trenden inmeye hazırlanın. Bunçuk kalabalığı ite kaka halkanın ortasına fırladı. Hiç subaylara yanaşmadan sert bir sesle bağırdı. Kazak yoldaşlarım, beni size Petersburg işçileri ve erleri gönderdi. Subaylarınızın sizi kardeşlerinizle savaşa, ihtilali boğmaya sürüklüyorlar. Halkın üzerine saldırmak istiyorsanız, çarlığı geri getirmek istiyorsanız yolunuz açık olsun. Fakat Petersburg işçileri ve erleri sizin kardeş kanı dökmeyeceğinize inanıyor. Size yürekten kardeşçe selamlarını yolladılar. Sizi düşman değil, müttefik bilmek istiyorlar. Devam etmesine meydan verilmedi. Anlatılmaz bir patırtıdır koptu orada. Bağırışmalar, haykırışlar arasında Kalmikov fıçıdan aşağı atladı. Bunçuk'a doğru geldi. Birkaç adım ötesinde durup kazaklara döndü. Kazaklar, geçen yıl sancaktar Bunçuk cepheden kaçtı biliyorsunuz. Şimdi burada bu korkağın, bu hainin sözünü mü dinleyeceğiz? Kalmikov'un sesi 6. bölüğün kumandanı Albay Suki'nin derin kükreyişi altında boğuldu. Tevkif edin, namussuz. Biz kanımızı dökerken o geride saklanıyordu. Tutun şunu. Bekleyin biraz. Nedir o tutun tutun be? Bırakın da konuşsun. Aramızda kaçakların yeri yok. Bunçuk, devam et. Göster şunlara Bunçuk. Söyle, kahrolsunlar. Kazaklardan çelişmeli haykırışlar yükseldi. Uzun boylu, başı açık bir kazak, alayın ihtilal komitesi üyesi fıçının üstüne sıçradı. Ateşli sözlerle kazakları ihtilale ihanet eden General Kornilov'un emirlerini dinlemeye çağırdı. Halkla savaşa tutuşmanın felaketli sonuçlarını anlattı. Sözünün sonunda Bunçuk'a döndü. Ve de sen yoldaş, dedi. Zannetme ki biz sana öyle subaylar gibi yukarıdan bakıyoruz. Seni aramızda görmekten memnunuz. Halkın temsilcisisin sen. Ondan sana saygımız var. Çünkü sen subayken kazakların ensesinde boza pişirmedin. Onlarla kardeş gibiydin. Kimse senden bir ağır söz işitmedi. Ama zannetme ki biz okumamış adamlar iyi muameleden anlamayız. Davar bile iyilikten anlar. Biz de insanız. Aramıza hoş geldin. Petersburg işçilerine söyle, onlara el kaldırmayacağız. Kazağın sözlerini onaylayan sesler, haykırışlar, trompet vurur gibi patırtı ayyuka çıktı. Yükseldi ses, yükseldi, doruğa erdi. Sonra düştü, öldü. Kalmikov tekrar fıçının üstüne fırladı. Yakışıklı endamını kazaklara doğru eğerken sallanıyordu. Soluk soluğa, sapsarı, Don ülkesinin şan ve şerefli, kazaklığın tarihi görevi, subayların ve erlerin hep birlikte o güne kadar döktükleri kandan söz açtı. Ardından sapsarı saçlı bir kazak çıktı, ağır sözlerle Bunçuk'a saldırdı. Bağırıp çağıran kazaklar sözünü yarıda kestiler, adamı fıçıdan alaşağı ettiler. Çıkamasov hemen onun yerini aldı. İki kolunu birden aşağı doğru kütük yarar gibi savurup hırladı. Gitmiyoruz, trenden inmeyeceğiz. Kalmikov kazakların Kornilov'a yardım etmeye söz verdiğini söylüyor. Kim sordu bize? Kornilov'a hiçbir şey vaat etmedik biz. Söz verenler Kazak Birliği subaylarıdır. General Grekov o zaman kuyruğunu salladıydı. Şimdi gitsin yardıma. Birbiri ardına fıçıya tırmanıp konuştu kazaklar. Bunçuk kocaman başı önde, yanakları al al orada duruyordu. Yüzünde, boynunda bir damar pat pat atıyordu. Hava gergindi. Biraz daha aptalca bir hareket işi kan dökülmesine kadar vardırabilirdi. O sırada hep bir arada garnizonun erleri çıka geldiler. Kazak subayları toplantıyı bırakıp gitti. Yarım saat sonra Dugin koşa koşa Bunçuk'un yanına geldi. İlya, ne yapacağız? Kalmikov bir iş karıştırıyor. Makinelileri trenden indiriyorlar. Bir atlı haberci yolladılar bir yere. Gel benimle. 20 kadar kazak topla. Hadi çabuk. Subayların vagonu yanında Kalmikov'la 3 subay makinelileri atlara yüklüyorlardı. Bunçuk onlara doğru yürüdü. Arkasından gelen kazaklara bir baktı. Elini kaputunun cebine soktu. Yepyeni, yeni temizlenmiş bir subay tabancası çıkardı. Kalmikov, seni tevkif ediyorum. Eller yukarı. Kalmikov attan beriye sıçradı. Eğildi. Atın sağrısından tabancasını çekip alacaktı. Başının üstünden vın diye bir kurşun geçti. Ağır, zehir gibi bir sesle Bunçuk, eller yukarı, dedi bir kere daha. Tabancanın çekici ağır ağır kalktı. Kalmikov'un dar gözleri tabancadan ayrılmıyordu. Yavaş yavaş ellerini kaldırırken parmakları kımıldadı. Subaylar isteksiz silahlarını verdiler. Kazaklar atların sırtından yükü indirip makineleri vagona taşıdılar. Genç bir makineli subayı saygıyla sordu. Kılıçlarımızı da vermemiz lazım mı? Evet. Bunçuk, bunların başlarına nöbetçi koyun, dedi Dugin'e. Çıkamasov, sen öbür subayları yakala, buraya getir. Dugin'le ben Kalmikov'u garnizon ihtilal komitesine götüreceğiz. Yüzbaşı Kalmikov, lütfen ileri çıkın. Kurnazlık etti, kurnazlık, diye subaylardan biri takdirle mırıldandı. Vagona sıçradı, uzaklaşıp giden Bunçuk'a Dugin ve Kalmikov'un ardından baktı. Beyler, ayıp beyler, çocuk gibi davrandık valla. Kimsenin aklına gelmedi şu serseriyi vurmak. Kalmikov'a tabancayı çekince dağıtacaktık beynini. Her şey de bitecekti. Albay Sukin kızgın öbürlerinin yüzüne bakıyordu. Tabakasından cigara çıkarmaya davrandı. Bir alay adam vardı orada. Biçer geçerlerdi bizi, dedi bir sancaktar özür dilercesine. Subaylar sessiz sedasız cigaralarını yaktılar. Arada bakışıyorlardı. Bunçuk öyle süratle hareket etmişti ki ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Kalmikov bir süre hiç konuşmadan yürüdü. Siyah bıyığının ucunu ağzına almış çiğniyordu. Çıkık kemikli sol yanağı tokat yemiş gibi yanıyordu. Gelip geçenler durdular, şaşkın şaşkın baktılar, birbirlerine bir şeyler fısıldadılar. Şehrin üzerinde akşam göğü bulutluydu. Ağustos'un geçerken yerlere saçtığı kayın yaprakları yollarda yakuttan külçelere dönmüştü. Kilisenin yeşil kubbesi çevresinde kargalar dolandı. İstasyonun ötesinde, kararan tarlaların ötesinde gece çoktan bastırmış, soğuk soğuk soluyordu. Ama güneyde hala yırtık pırtık, kurşun beyazı bulutlar vardı. Göze görünmez hudutlardan geçerek gece gölgelerle ilerledi. İstasyonun yanında Kalmikov ansızın geri döndü. Bunçuk'un yüzüne tükürdü. Serseri herif! Bunçuk tükürükten kaçtı. Kaşlarını kaldırdı. Parmakları kıvrılıverdi hemen. Tabancaya gitmek için tuttu, kendini sert bir sesle subaya yürümesini emretti. Kalmikov yürüdü. Ağız dolusu küfür savuruyordu. İkide bir durup Bunçuk'a dönerek ''Sen bir hainsin, ödeyeceksin bunu!'' diye haykırıyordu. ''Yürü lütfen!'' Bunçuk habire ona yürümesini söylüyordu. Kalmikov yine yana çıkıyor, yumruklarını sıkıyor, heyecanlanan bir at gibi yüzünü buruşturuyordu. Su kulesine yaklaştılar. Kalmikov dişlerini gıcırdatarak haykırdı. ''Siz bir parti değil, toplumun süprüntülerinden kurulu bir çetesiniz. Çete. Kim önderiniz, kim? Alman karargahı, Bolşevikler, ha ha, sokak köpekleri. Partinizi sizin orospu karılar gibi satın alırlar be. Alçak herifler, alçaklar, Allah'ın belaları, vatan hainleri. Hepinizi bir ağaca asardım. Ama o gün de gelecek. Şu sizin Lenin'iniz, 30 marka satmadı mı Rusya'ya ha? Rüşvetini aldı, gitti, saklandı şimdi. Dur duvarın önünde. Bunçuk kesin bir sesle soluk soluğa haykırdı. Dugin telaşlandı. İlya, Bunçuk, bekle biraz. Ne yapacaksın, dur. Bunçuk'un yüzü hiddetten alt üst olmuştu. Kalmikov'un üzerine saldırdı. Şakağına sert bir yumruk indirdi. Subayın başından uçan kasketini ayağının altına alıp ezdi. Tutsağını su kulesinin koyu tuğla duvarına doğru sürükledi. ''Kalk ayağa!'' ''Ne yapacaksın? Bir şey yapamazsın. Vurmaya kalkma bana!'' diye haykıran Kalmikov onunla boğuşmaya başladı. Sırtı duvara çarpınca birden anladı, dikeldi. ''Demek öldüreceksin beni.'' Bir adım ileri attı. Çabucak kaputunun düğmelerini çözdü. ''Vur domuzun oğlu, vur. Vur da gör Rus subayı nasıl ölürmüş. Ölümle yüz yüze gelince ben...'' Kurşun ağzına çarptı. Silah sesi kulenin çevresini dolanıp yankılandı. Kalmikov sol eliyle başını kavradı, sendeledi, düştü. Yerde sırtı köprülendi. Göğsünün üstüne birkaç kanlı diş tükürdü. Diliyle dudaklarını yaladı. Sırtı ıslak toprağa daha yeni değmişti. Bunçuk bir daha ateş etti. Kalmikov bir sarsıldı, yan döndü. Uykulu bir kuş gibi başını göğsüne gömdü, hıçkırdı. Bunçuk yürüdü gitti. Dugin arkasından koştu. ''İlya, niçin vurdun onu Bunçuk?'' Bunçuk Dugin'in omuzlarından kavradı, gözlerini gözlerine dikip sakin, yumuşak bir sesle konuştu. ''Ya biz ya onlar. Ortası yok bu işin. Kana kan, anladın mı? Kalmikov gibi adamların kökünü kazıyacaksın, çıyan gibi ezeceksin. Onlara acıyan gözü yaşlılar da öldürülmeli, anladın mı? Ne zırlıyorsun öyle? Kendine gel, sert olacaksın, sert. Kalmikov'un elinde olaydı, cigarasını ağzından çekmeden vururdu bizi. Sen burada, yufka yürekli sen de.'' Ama Dugin'in başı sarsılıyor, dişleri birbirine vuruyordu. Pas lekeli postalları içinde kocaman ayakları bir süre nereye gideceğini bilemedi. Issız yolda konuşmadan yürüdüler. Bunçuk geriye baktı. Doğuya giden karanlık bulutlar göğün altında, ufukta köpük köpüktü. Ufak bir aralıktan kırpılmaya başlamış, yağmurdan yoğrulmuş ay yeşil, şaşı bir göz gibi bakıyordu. Köşede bir askerle omuzları beyaz şallı bir kadın birbirlerine sokulmuşlardı. Asker kadını kucakladı, kendine çekti. Kadının kulağına fısıldadı. Kadın adamı göğsünden itti, başını geri attı. Boğulur gibi bir sesle mırıldandı. İnanmıyorum sana, inanmıyorum. Dudaklarından yumuşacık, gencecik bir gülüş döküldü. 18. Kerenski tarafından Petersburg'a çağrılan General Klimov, 31 Ağustos'ta kendini vurup öldürdü. Klimov'un ordusuna bağlı birliklerden heyetler hükümete bağlılıklarını arz etmeye kışlık saraya üşüştüler. Daha dün geçici hükümete karşı savaş açan adamlar Kerenski'nin önünde 40 yıllık dalkavuklar gibi boyun eğip yemin billah bağlılıktan söz ediyorlardı. Maneviyatı darmadağın olan Klimov'un ordusu can çekişmekteydi. Arabadan fırlamış tekerlek misali bazı birlikler Petersburg'a doğru yollarına devam ettiler. Fakat hareketin bir amacı kalmamıştı artık. Kornilov darbesi boşa çıktı. Birden parlayan karşı ihtilalin orada burada bıraktığı tek tük ateşler sönmeye yüz tuttu. Ülkenin geçici hakimi eskisi kadar kendine güvenli değilse de tıpkı bir Napolyon gibi çalım satıyor, kabine toplantılarında Rusya'nın tam bir politik huzura kavuştuğundan söz ediyordu. Klimov'un intiharından bir gün önce General Alekseyev başkumandanlığa atandı. Postun altında yerin sarsıldığını gören titiz Alekseyev ilkin kesinlikle reddetti bu görevi. Sonradan ama sadece Kornilov'la hükümete karşı komploya karışanların akıbetini yumuşatmak niyetiyle kabul etti. Karargâhtan telefonla Kornilov'u buldu. Eski başkumandanın kendisine karşı tutumunun ne olduğunu anlamaya çalıştı. Görüşmeler aralıklarla gece geç vakte kadar sürdü. Aynı gün Kornilov, kurmay subayları ve işbirlikçileriyle bir toplantı yaptı. Çoğunluk mücadeleye devam edilmesi gerektiği düşüncesindeydi. Kornilov başından beri susan Lukomski'ye döndü. Siz ne düşünüyorsunuz Aleksandr Sergeyeviç? Lukomski, ihtiyatlı fakat kesin bir ifadeyle iktidarı ele geçirmek için mücadeleye devama taraftar olmadığını belirtti. Kornilov birden Lukomski'nin sözünü kesti. Teslim mi olalım yani? Lukomski omuz silkti. Şartlar ortada. Bize bir şey söylemek düşmüyor. Yarım saat daha tartıştılar. Kornilov gözle görülür bir irade gücüyle kendini tutuyor, susuyordu. Toplantıyı kapattı. Bir saat sonra Lukomski'yi yanına çağırdı. Haklısınız Aleksandr Sergeyeviç. Parmaklarını çınlattı. Ateşi geçmiş kül gibi bakışlarını yanda bir noktaya dikerek konuştu. Daha fazla direnmek hem aptallık olur hem cinayet. Parmaklarını masanın üstünde tıpırdattı bir süre. Bir şeye kulak kabartmış gibiydi. Belki de kafasında sıçan gibi oradan oraya cirit atan düşünceleriydi dinlediği. Sonra sordu. Alekseyev ne vakit geliyor? Yarın. 1 Eylül'de Alekseyev genel karargaha vardı. Aynı akşam geçici hükümetten aldığı emir üzerine Kornilov, Lukomski ve Romanovski'yi tevkif etti. Tutuklanan generaller gözaltında tutulacakları Metropol Oteli'ne götürülmeden önce Alekseyev Kornilov'la 20 dakika süren özel bir görüşme yaptı. Odadan çıktığında kafasına tokmakla vurmuşlar gibi bir hali vardı. Güç tutuyordu kendini. Romanovski Kornilov'la görüşmek istedi. Kornilov'un karısı bırakmadı. Kusura bakmayın, kimseyi, hiç kimseyi içeri almamamı söyledi. Romanovski kadının tedirgin yüzüne baktı, döndü. Birden kırpış kırpış olan gözlerinin altına mor lekeler yürümüştü. Ertesi gün Güneybatı Cephesi Başkumandanı General Denikin, General Markov, General Vanovski ve General Erdeli Berdiçev'te tevkif edildiler. Böylece Kornilov'a yaklanması tarihin de şart koştuğu gibi şanssız, şerefsiz bir sonuca vardı. Fakat yine bu sırada yeni bir ayaklanmanın tohumları atılmıştı. İç savaşın ve ihtilale karşı saldırının ilk planlarının hazırlandığı günlerdi, Kornilov günleri.